Ayrım 8.
Dediğiniz gibi diye devam etti Mead. Bir kahin Dante'nin Can Grande'nin himayesine gireceğini biliyordu. Öyleyse Dante niye başka yerlere ihtiyaç duyuyordu ki? Saçma. Dante 1302'deki yani sürgüne gönderildiği tarihteki yaşamından, bu dünyadaki yaşamından değil, ikinci yaşamından yani asırlarla okunacak olan şiirindeki yaşamından bahsediyor dedi Lowell. Mead pes etmedi. İyi ama en sevdiği yer ondan alınmadı ki. Kendisi reddetti. Floransa'ya karısının ve ailesinin yanına dönmesi teklif edildiğinde kabul etmedi. Pliny Mead huysuz bir öğrenciydi. Üstüne üstlük o sabah geçen dönemin sınavından aldığı notu öğrenince Lowell'a bozulmuştu. Notunun düşüklüğü yüzünden 1867 yılının en başarılı öğrencileri listesinde 12. sıradan 15. sıraya düşmüştü. Mead bunu Lowell'la Fransız edebiyatı konusunda sık sık yaptığı tartışmalara bağlıyordu. Profesörün hatalarının yüzüne vurulmasından hiç hoşlanmayan biri olduğunu düşünüyordu. Mead aslında yaşayan dil derslerinden çıkmak istiyordu. Ama okulun kurallarına göre bir öğrenci dil dersi almaya başlamışsa en az 3 dönem daha o derse devam etmek zorundaydı. Çocukların daha baştan gözünü korkutmak için alınmış bir karardı bu. Bu yüzden Mead, James Russell Lowell denen kendini beğenmişe katlanmak zorunda kalıyordu ve Dante Alighieri'de. Ne teklifti ama diye güldü Lowell. Evet, geri dönmesine izin verilecekti ama neyin karşılığında? Günahlarının kilise tarafından bağışlanmasını istemek ve yüklü bir meblağ ödemek zorunda kalacaktı. Biz bile John Urebin peşinden birliğe dönerken bu kadar aşağılanmamıştık. Hele kendini haklı gören ve adalet istiyorum diye haykıran bir adama ne kötü gelmiştir kim bilir. Ama ne dersek diyelim, Dante bir Floransalı dedi Mead. Sheldon'dan destek alma umuduyla ona yan yan bakarak. Anlıyor musun Sheldon? Dante yazılarında sürekli Floransa'dan ve öbür dünyada tanışıp konuştuğu Floransalılardan bahsediyor. Hem de sürgündeyken. Bence tek istediği geri dönmekti. Sürgünde ve beş parasız ölmesi ise en büyük ve en son başarısızlığıydı. Edward Sheldon, Mead'in sırıttığını fark etti. Çocuk Lowell'ı susturduğu için sevinçliydi. Lowell ayağa kalkıp ellerini pis kokulu ceketinin ceplerine sokmuştu. Ama Sheldon, Lowell'ın piposunu içişinden adamın başka bir boyutta olduğunu anlıyordu. Çizmeli ayaklarıyla halının üstünde dolanırken bambaşka bir yerdeydi sanki. Lowell normalde birinci sınıf öğrencilerini ileri düzey bir edebiyat sınıfına kabul etmezdi. Ama genç Sheldon çok ısrar edince Lowell onu bir denemeye karar vermişti. Sheldon kendisine bu fırsatın verilmesine hala minnettardı. Lowell'la Dante'yi Mead'e karşı savunmak istiyordu. Mead küçükken raylara bozuk para koyan çocuklardandı herhalde. Sheldon ağzını açtı ama Mead öyle sert baktı ki konuşamadı. Lowell'un yüzünde bir an hayal kırıklığı belirdi. Sonra Mead'e döndü. İçindeki Yahudi nerede evlat? Ne? Diye haykırdı Mead öfkeyle. Neyse, boşver. Biliyordum zaten. Mead, Dante'nin işlediği tema insanlıktır. Tek bir insan değildir. Lowell sadece öğrencilerine bu kadar sabırla davranırdı. İtalyanlar Dante'nin kendi bakış açılarını yansıttığını söyler dururlar. Oysa ilgisi yoktur. Dante'nin yazdıklarını Floransa ve İtalya ile sınırlamak tüm insanlığı yazdığını inkar etmektir. Yitik cenneti bir şiir olarak okuruz. Oysa Dante'nin komedyası iç dünyamızın tarihçesidir. İsiyah 38.10'u bilir misiniz çocuklar? Sheldon düşündü. Mead ise somurtarak sorunun cevabını inatla düşünmedi. Ego dixi, indimidio dierum moerum vadam ad portas inferi, dedi Lowell. Sonra kitap dolu kütüphane raflarına koşarak eline bir Latince İncil alıp her nasılsa aradığı sayfayı bir açışta buldu. Görüyor musunuz, dedi. Kitabı o sayfası açık halde yerdeki halının üstüne öğrencilerinin ayaklarının dibine koyarak. Alıntıyı harfiyen hatırladığını göstermek istiyordu sevinçle. Çevireyim mi diye sordu Lowell. Hayatımın ortasında cehennemin kapılarına gideceğim. İncil yazarlarının aklına gelmeyen hiç mi bir şey yokmuş? Sahiden de hepimiz hayatımızın ortasında kendi cehennemimizle yüzleşmeye gideriz. Dante'nin şiirinin ilk dizesi nedir? Hayat yolculuğumuzun ortasında, dedi Edward Sheldon hevesle. Stoughton Hall'daki odasında cehennemin girişini defalarca okumuştu. Hiçbir şiirden bu kadar etkilendiğini hatırlamıyordu. Kendimi karanlık bir ormanda buldum çünkü yolumu kaybetmiştim. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Hayat yolculuğumuzun ortasında. Lowell bunu söylerken şöminenin bulunduğu tarafa fal taşı gibi açık gözlerle bakınca Sheldon da dönüp o tarafa baktı. Güzel bir kız olan Mabel Lowell'ın odaya girdiğini sanmıştı. Hayat yolculuğumuzun, dedi Lowell, bizim hayatımız Dante en başından beri yolculuğuna bizi de kadar. Onun gibi biz de hac yoluna düşeriz. Biz de kendi cehennemimizle yüzleşmek zorunda kalırız. Dante'nin şiirini yüce ve kalıcı yapan nitelik bir insan ruhunun otobiyografisi olmasıdır. Kiminki olduğu fark etmez. Sizinki, benimki olabilir. Sheldon bir sonraki 15 İtalyanca dizeyi okurken Lowell gerçek bir şeyler öğretmenin ne güzel olduğunu düşündü. Sokrates şairlerin Atina'dan kovulmasını istemekle ne büyük aptallık etmişti. Longfellow'un çevirisi anında başarı kazanınca Augustus Manning'in yenilgisini izlemek ne zevkli olacaktı. Ertesi gün Lowell bir Goethe dersinden yeni çıkmış, üniversite binasını terk etmeye hazırlanıyordu ki karşısına kısa boylu bir İtalyan dikilince şaşırdı. Adamın üstünde eski ama özenle ütülenmiş bir ceket vardı. Bacci, dedi Lowell. Pietro Bacci yıllar önce Longfellow tarafından İtalyanca öğretmeni olarak okula alınmıştı. Şirket yabancıları, hele Katolik İtalyanları çalıştırmayı sevmezdi. Bacci'nin Vatikan tarafından aforoz edilmiş olması fark etmezdi onlar için. Lowell, departmanın kontrolünü ele geçirdiğinde şirket Pietro Bacci'yi kovmak için çok makul sebepler bulmuştu bile. Sinirli ve küstahtı. Kovulduğu gün Profesör Lowell'a, "Artık ölsem buraya adımımı atmam," demişti. Lowell adama inanmıştı. Sevgili profesör, Bacci elini eski departman başkanı uzattı. Lowell adamın elini her zamanki cana yakınlığıyla sıktı. "Şey," dedi Lowell Bacci'ye burada, "Harvard'ın bahçesinde hem de sapasağlam ne işi olduğunu soracaktı ama nasıl diyeceğini bilemiyordu." "Geziniyorum profesör," dedi Bacci. Ama Lowell'ın arkasındaki bir şeylere kaygıyla bakıp duruyordu. Bu yüzden profesör sohbeti kısa kesti. Ama arkasına dönerken Bahçe'yi görmekten duyduğu hayret giderek artıyordu. Bahçe'nin tanıdık birine doğru yürüdüğünü fark etti. Lowell'ın birkaç hafta önce bir Amerikan kara ağacına yaslandığını gördüğü siyah melon şapkalı ve parlak yelekli şiir tutkunuydu bu. Bahçe'yle ne iş olabilirdi ki? Lowell, Bahçe'nin ona selam verip vermeyeceğini görmek için durdu. Melon şapkalı adam birini bekler gibiydi. Ama sonra Yunanca dersinden çıkan öğrenciler bir anda koridora doluşunca Lowell o iki adamı gözden kaybetti. Az önce gördüklerini tamamen unutup hukuk fakültesine doğru yola çıktı. Orada küçük Oliver Wendell sınıf arkadaşlarının arasında durmuş, onlara bir hukuk meselesi hakkındaki yanılgılarını anlatıyordu. Doktor Holmes oğlunun babasına benzediğini düşündü. Ama sanki biri çıkıp o ufak tefek doktoru çekiştirerek boyunu iki misline uzatmıştı. Doktor Holmes evinin hizmetçi merdiveninin dibinde durdu, bir aynaya bakarak tarakla kahverengi sık saçını yana taradı. Yüzünü pek beğenmezdi. Teni biraz daha koyu, burnu biraz daha düz, boynu daha kalın olsa küçük Wendell'in tıpatıp aynısı olacaktı. Holmes'un en küçük oğlu Ned'i de ne yazık ki yüz itibariyle Doktor Holmes'a çekmekle kalmamış, onun solunum problemlerini de almıştı. Rahip Holmes olsa Doktor Holmes ile Ned'inin tam Wendell olduklarını söylerdi. Küçük Wendell da Holmes'a çekmişti. Damarlarında bu kan varken babasından daha başarılı olacağı kesindi. Majesteleri ya da Başkan Holmes olacaktı. Doktor Holmes çizme sesleri duyunca hemen yandaki odaya daldı. Sonra çok sakinmiş gibi yaparak tekrar merdivene doğru yürümeye, elindeki eski kitabı karıştırmaya başladı. Küçük Oliver Wendell Holmes'a eve dalıp merdiveni koşarak çıktı. "Hey Wendy," diye seslendi Holmes gülümseyerek. "Sen misin? Küçük Wendell merdivenin ortasında yavaşladı. Selam baba. Annen seni soruyordu. Bugün seni görmediğimi fark ettim. Niye bu kadar geç kaldın evlat? Yürüyüşe çıktım. Sahi mi? Tek başına mı? Küçük Wendell'ın kara kaşlarının altındaki gözleri babasına öfkeyle baktı. Aslında hayır, James Lowell'la. Holmes şaşırmış gibi yaptı. Lowell mı, Profesör Lowell'la mı görüşüyorsun? Küçük Wendell geniş omuzlarından birini silkti. Peki, sevgili ortak dostumuzla ne konuşuyorsun öğrenebilir miyim diye devam etti Doktor Holmes cana yakın bir gülümsemeyle. Politika, askerlik anılarım, hukuk derslerim, iyi anlaşıyoruz. Bugünlerde aylaklığa fena alıştın Bay Lowell'la gezmeni yasaklıyorum, tamam mı? Cevap gelmedi. Derslerine çalışman gerek. Küçük Wendell güldü. Her sabah boşuna okuyorsun Wendy. Avukatlardan büyük adam çıkmaz diyen sen değil misin dedi boğuk bir sesle. Şimdi hukuk derslerime daha çok çalışmamı söylüyorsun. Evet Wendy, herhangi bir şeyi başarmak için çalışıp çabalamak gerekir. Bir sonraki Dante kulübü toplantısında Bay Lowell'la konuşacağım. Eminim bana hak verecektir. Eskiden avukattı. Avukatlığın ne zor olduğunu bilir. Holmes kendinden memnun bir halde koridora doğru yürümeye başladı. Küçük Wendell homurdandı. Doktor Holmes döndü. Bir şey mi dedin evlat? Şu sizin Dante kulübünü merak ediyorum baba. Küçük Wendell şimdiye kadar babasının edebi ya da iş hayatıyla hiç ilgilenmemişti. Doktorun ne şiirlerini okumuştu ne de ilk romanını. Tıp ve şiir tarihi derslerine de hiç katılmamıştı. Özellikle Holmes'un The Atlantic Monthly dergisinde Küçük Wendell'ın öldüğünü bildiren bir telgrafın kendisine yanlışlıkla gönderilmesinden sonra güneyde yaptığı yolculuğu tekrar anlattığı Yüzbaşının Peşinde adlı yazısı yayımlanınca oğlu böyle şeylerden iyice uzak durmaya başlamıştı. Aslında babasının yazdığı taslağa göz atmıştı. Okurken yaralarının sızladığını hissetmişti. Babasının savaşı sadece birkaç bin kelimeyle özetleyebileceğini sandığına inanamıyordu. Zaten yazdıklarının çoğu da hastane yataklarında ölen asilerle ve kasabalarda kendisine kahvaltı masası otokratının yazarı olup olmadığını soran otel çalışanlarıyla ilgiliydi. Yani diye devam etti Küçük Wendell gergince sırıtarak, kendini cidden üye sayıyor musun? Nasıl yani Wendy? Ne demek istiyorsun? Kulüp hakkında ne biliyorsun ki? Bay Lowell çalışma odasından çok yemek masasında konuştuğunu söylüyor. Bay Longfellow Dante'ye hayatını adamış. Lowell içinse bir iş. O düşündüklerini uygulayan biri. Sadece konuşan değil. Mesela avukat olarak köleleri savunmuştu. Sense kulübü sadece kadeh tokuşturacak bir yer olarak görüyorsun. Bunu Lowell mı... Doktor Holmes sustu. Bana bak Wendy. Küçük Wendell üst kata çıkıp odasına kapandı. Dante kulübümüz hakkında ne biliyorsun ki diye bağırdı Doktor Holmes. Holmes evde bir süre dolandıktan sonra çalışma odasına çekildi. Demek en çok yemek masasında konuşuyordu ha? Bu suçlamayı düşündükçe öfkesi artıyordu. Lowell, Longfellow'un sağ kolu olarak kalmayı sürdürmek istiyordu tabii. Bu yüzden Holmes'a düşman olmuştu. Küçük Wendell'ın söylediği o sözü Lowell'ın gür sesinden duyuyordu sanki. Sonraki haftalarda bol bol yazdı. Kendi sınırlarını zorlayarak. Holmes aklına yeni fikirler gelmesinden hoşlanırdı. Ama oturup yazmaya başlayınca başına ağrı girerdi. Ancak bazen kendiliğinden ilhamla yazmaya başladığında kesilirdi bu ağrı. Her halükarda çok çalışınca fiziksel dengesi bozulurdu. Ayakları soğur, ateşi çıkar, kasları karıncalanırdı. Kalkıp gitmek zorunda olduğunu hissederdi. Geceleri 11'den önce çalışmayı keser ve kafasını boşaltmak için hafif kitaplar okurdu. Beynini fazla çalıştırınca midesi bulanırdı. Bunu kısmen yörenin iklimine alışamamış olmasına bağlıyordu. Paris'te bir meslektaşı olan Brown Seguard, Amerika'daki hayvanların yaralarının Avrupa'dakilere göre daha az kanadığını söylemişti. Bu çok ilginç değil miydi? Ama Holmes tüm fiziksel rahatsızlıklarına karşın artık deli gibi yazıyordu. Profesör Tickner'dan Dante projemiz için yardım isteyecek kişi ben olmalıyım dedi Holmes Fields'e. Fields'in köşe başındaki ofisine uğramıştı. Fields aynı anda üç şey birden okuyordu. Bir müsvedde, bir sözleşme ve bir mektup. Telif sözleşmeleri nerede? J.R. Osgood ona bir kağıt yığını uzattı. Senin başını kaşıyacak vaktin yok Fields. Hem Atlantic'in yeni sayısını düşünmen gerek. Boş vakit bulsan bile dinlenmeye ayırmalısın dedi Holmes. Hem Profesör Tickner öğretmenimdi. Beni tanıyor. Holmes bir zamanlar edebiyat dünyasında Boston'a Tickner'ville dendiğini hala hatırlıyordu. Tickner'ın edebiyat salonuna davet edilmemişsen bir hiçtin. O salona bir zamanlar Tickner'ın taht odası denirdi. Bugünlerde ise Tickner'ın buzdağı deniyordu. O eski profesörün kibri ve kölelik yanlılığı yüzünden pek çok edebiyatçıyla arası bozulmuştu. Ama şehrin ilk büyük edebiyatçılarından biri olmanın verdiği saygınlığı asla yitirmeyecekti. Onlara yardım edebilecek kadar nüfuzu vardı hala. Fields iç geçirerek, ''Hayatımda çok fazla insan var Holmes'' dedi. ''İnan artık el yazmaları bana kılıç balığı gibi görünüyor. Beni ikiye bölüyorlar.'' Holmes'a uzun uzun baktıktan sonra park sokağına kendisinin yerine onu göndermeyi kabul etti. ''Hakkımda iki çift güzel söz söylemeyi ihmal etme olur mu Wendell?'' Holmes, Fields'ın George Tickner'la konuşma zahmetine girmekten kurtulduğuna sevindiğini biliyordu. Profesör Tickner, gerçi 30 yıl önce emekli olmuştu ama ona hala profesör denirdi. Küçük kuzeni William D. Tickner'ı hiç sevmediğinden ortağı J.T. Fields'a önyargılıydı. Holmes, Tickner'ın civardaki park sokağındaki 9 numaralı evinin dönen merdiveninden çıkarılırken bunu kendisinden bizzat işitti. ''Kuzenim William hastaydı,'' dedi Profesör Tickner ağzını tiksintiyle büzerek. ''Kitapları mal olarak görürdü. Aklı fikri paradaydı. Korkarım bu hastalığı yeğenlerime de bulaştırdı. Edebiyat dünyasını tüccarlar yönetmemeli, değil mi Holmes?'' Ama Bay Fields bu işten anlıyor değil mi? Mesela yazdığınız tarihçenin satacağını biliyordu profesör. Longfellow'un Dante çevirisinin de satacağını düşünüyor. Aslında Tickner'ın İspanyol Edebiyatı Tarihi adlı kitabını dergi yazarları dışında pek alan olmamıştı ama profesör bunu büyük bir başarı sayıyordu. Tickner, Holmes'un sadakatini kale almadan ellerini yazı makinesinin üstünden zarifçe çekti. Bir tür minyatür matbaa dediği bu makineyi elleri artık yazamayacak kadar titremeye başladığında yaptırmıştı. Yıllardır el yazısı yazmıyordu. Holmes geldiğinde bir mektup yazmaktaydı. Başında mor bir takke, ayaklarında da terliklerle oturan Tickner, Holmes'un kıyafetini, pahalı kravatını ve mendilini bir kez daha süzdü. Bay Fields insanların ne okuduğunu bilse de niye okuduğunu korkarım asla anlayamayacak doktor. Yakın arkadaşlarının heveslerini hemen kapıyı veriyor. Tehlikeli bir özellik bu. Entelektüel kesimin yabancı eserler okumasının önemini hep vurgulardınız diye hatırlattı Holmes. Kütüphanenin perdeleri kapalıydı. Şöminenin cılız alevleri yaşlı profesörü hafifçe aydınlatıyor ama karga pençesine benzer ayaklarını karanlıkta bırakıyordu. Holmes alnını sildi. Tickner'ın buzdağı aslında fırın gibiydi. Çünkü şöminesi hiç sönmezdi. Aramızdaki yabancıları anlamaya çalışmalıyız Doktor Holmes. Göçmenlere ulusal karakterimizi aşılamayı, onları kendimize benzetmeyi başaramazsak gün gelir biz onlara benzemeye başlarız. Holmes pes etmedi. Şurada biz bizeyiz. Bay Longfellow'un çevirisi nasıl karşılanacak sizce? Holmes öyle dikkatli bakıyordu ki Tickner durup cidden düşündü. Yaşlandıkça sağlığı ve dünyanın hali konusundaki sorulara standart yanıtlar verir olmuştu. Üzülmek istemiyordu çünkü. Bay Longfellow'un çevirisi mükemmel olacak. Ona şüphe yok. Harvard'daki yerimi ona bırakmam boşuna değildi. Ama unutma ki bir zamanlar ben de Dante'yi burada tanıtmayı düşlemiştim. Ama şirket çok üstüme geldi. Tickner'ın kara gözleri yaşardı. Sağlığımda başka bir Amerikalının Dante çevirmeye kalkacağını göreceğimi sanmıyordum. Bu işi nasıl başaracak bilmiyorum. Halkın beğenip beğenmemesi ayrı bir mesele. Ben halk adına konuşamam dedi Tickner gizlemeye çalışmadığı bir gururla. Ama Dante'nin geniş kitlelerce okunmasını beklemenin salaklık olduğuna inanmaya başladım. Beni yanlış anlamayın Doktor Holmes. Dante'ye ben de yıllarımı verdim. Longfellow gibi. Dante'yi insanlığa neyin getirdiğini sormayın. İnsanlığın Dante'ye ne getirdiğini sorun. Onun dünyasını anlayabilmek için. Ama o dünya her zaman sert ve acımasızdır. 4. İkinci Cambridge Üniteryan Kilisesi'nin rahibi Elisha Talbot, o pazar günü elinde feneriyle ölülerin, mezarların, kemik yığınlarının arasından geçen yolda yürüyordu. Artık gözleri yeraltı geçidinin karanlığına alışmış olduğundan elindeki gaz lambasına pek ihtiyacı kalmamıştı. Ama havadaki çürük kokusuna alışamamıştı. Bir gün bu yolu lambasız, sadece iman gücüyle geçmek istiyordu. Bir hışırtı duyar gibi oldu. Dönüp etrafa bakındı, mezarlıklar ve sütunlar kımıltısızdı. ''Bu gece aranızda sağ biri var mı?'' Melankolikliğiyle ünlü sesi karanlıkta yankılandı. Belki de bir rahibin etmemesi gereken bir laftı bu. Ama işin gerçeği ansızın korkmaya başlamıştı. Hayatının çoğunu yalnız geçiren herkes gibi Talbot'ın da pek çok gizli korkuları vardı. Ölümden çok korkardı. En büyük utancıydı bu. Kilisenin yeraltı mezarlığında yürümesinin bir sebebi bu olabilirdi. Bir din adamına hiç yakışmayan ölüm kokusunu yenmek. Belki biri biyografisini yazmaya kalksa Talbot'ın Üniteryanların mantığını, Kalvinistlerin iblislerine karşı savunmak için gösterdiği çabaların sebebinin de bu olduğunu söyleyebilirdi. Talbot ıslık çalarak yürümeyi sürdürüp kısa süre sonra mezarlığın diğer ucundaki merdivene ulaştı. O merdiven parlak gaz lambalarını ve evine giden kestirme bir yolu vaat ediyordu. ''Kim var orada?'' diye sordu fenerini savurarak. Bu kez bir ses duyduğuna emindi ama yine her şey hareketsizdi. O sesi çıkaran yaratık fare olamayacak kadar iri, yaramaz sokak çocuklarından biri olamayacak kadar da sessizdi. Musa adına neler oluyor diye düşündü. Feneri göz hizasında tutarken son zamanlarda savaş ve kentleşme yüzünden haydut gruplarının terk edilmiş mezarlıklara yerleştiğini duymuştu. Talbot ertesi sabah mezarlığı polis göndermeye karar verdi. Gerçi geçen gün polis çağırmıştı da ne olmuştu? Evinin kasasından çalınan $1000 bulunamamıştı.